Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 327. 15. kaset B yüzü. Tekrar 13. yüzyıla dönecek olursak, Cenovalılar her yerde bir egemenlik sorunuyla yüz yüzeydiler. Kırım'da karşılarında Cengiz Han soyu, gerek Pera'da ve gerekse Sakız Adası'nda Bizans İmparatoru, Trabzon'da ise Komnenos sülalesi vardı. İlişkilerinin ilk aşamasında Cenovalılar yerel hükümdardan sırf ticari amaçla kullanmak üzere ana kentin hemen dışında veya biraz ötesinde küçük bir alan talep ederlerdi. Güvenlik açısından Sakız veya Tuna ağzında Likostomo gibi adaları ya da Amasra (parantez içinde Amastris) gibi yarım adaları tercih ediyorlardı. Başlangıçta bunlar esas olarak Cenovalıların oturduğu küçük, tahkim edilmemiş yerleşimlerden ibaret olurdu. Zamanla gerekli mal akışının sağlanması ve gümrük gelirlerinin artırılması bakımından yerel hükümdara yararlılıklarını kanıtladıklarında yerleşimi tahkim etme iznini de koparırlardı. Cenova ticaret merkezleri aracılık yapan Ermeni ve Yahudiler kadar yerlileri de kendine çekiyordu. Bunların gelip yerleşmesiyle başlangıçtaki Cenevis Kontradası'nın yani mahallesinin etrafında yeni yeni semt ve mahalleler oluşmaktaydı. Her seferinde de Cenovalılar büyüyen kenti yeni surlarla çevirmenin bir yolunu buluyorlardı. Birçok yerde yeni Ceneviz birimlerinin ticari başarısı ana kenti gölgede bırakmaktaydı. Pera, Cenovalıların Konstantinopolis Rumlarının yerini, Kefe'nin ise Tatar Müslüman kenti Salgat'ın yerini alması bu gelişmenin tipik örnekleri arasındaydı. Bizans İmparatorluğu bütün deniz aşırı topraklarını kaptırdığı İtalyan kent devletlerine ekonomik bakımdan da bağımlı hale gelmiş, Konstantinopolis'in tahıl ikmalinin sağlanması karşılığında onları gümrüklerden bütünüyle muaf tutup bölgede diledikleri gibi at koşturmalarına izin vermek zorunda kalmıştı. Latinler sadece kıta aşırı ticaretin 13. yüzyılda gösterdiği muazzam gelişmenin karlarını tekerlerine almakla kalmıyor, Karadeniz'in gıda ve ham maddelerini, özellikle buğdayını, tuzunu, hayvan derilerini, yününü, tuzlanmış eti ve balığını da İtalya'nın aç komünlerine taşıyorlardı. Bu dönemde yerli halklar, yat taşrada Latin Katolik feodal efendilerine bağımlı serfler, parantez içinde parikozlar olarak sömürülüyor ya da kentlerde yiyecek ikmali bakımından İtalyan tüccara bağımlı bir yaşam sürdürüyorlardı. Bu durum Latinlere karşı nefreti körüklüyor ve Girit Rumlarının Venediklilere karşı giriştiği korkunç isyanlar gibi patlamalara neden olabiliyordu. Sömürgeci İtalyan devletleri Yunanlıların Küçük Asya ve Balkanlarda beliren istilacılara karşı umutsuz mücadelelerini bile kendi politik ve ekonomik denetimlerini güçlendirmek için kullanıyorlardı. Bizans'ın Rum nüfusu buğday sıkıntısı çektiğinde genellikle Latin tüccarı spekülasyonla ve Karadeniz'in buğday kaynaklarını Konstantinopolis'ten başka yönlere akıtmakla suçlar, bunda pek haksız da sayılmazdı. Latinlerle işbirliği yapanların genellikle üst sınıflara mensup Bizanslılar ve iş adamları olmasına karşılık Ortodoks din adamlarının önderliğindeki sıradan halk kendi başının çaresine bakmak durumundaydı. Fetihten sonra mültezim veya hassa tüccarı olarak Osmanlılara hizmeti sürdürecek olan zengin Rumların birçoğu, daha Cenova döneminden itibaren asıl Konstantinopolis'te değil, müreffeh Pera'da yaşıyordu. Osmanlıların Cenova kolonilerine ilişkin politikası baştan beri hep aynıydı. Eskiden Osmanlı öncesi devletlere ait olan topraklar üzerindeki egemenlik haklarını kaldırmak, tahkimatı yıktırmak, sonra da Latin halka İslamiyet'in gayrimüslim tebaaya ya da kapitülasyonlarla aman verilmiş yabancılara ilişkin kuralları çerçevesinde davranmak. 1. Murat döneminde Venediklilerin Cenova Perası'nın tam karşısına düşen Osmanlı Üsküdar'ında bir koloni edinmeyi başaramamalarında işte bu politika somutlanmaktaydı. Kendilerinden önceki zayıf yönetimlerin hatalarını tekrarlamamaya özen gösteren Osmanlılar, İtalyan denizci devletlerinin ne toprak egemenliği edinmesine ne de ticaret kolonileri halinde yerleşmelerine izin verilen yerleri tahkim etmelerine olanak tanıyorlardı. 2. Mehmet 1453'te yıkıntılar içinde devraldığı yeni başkentinin inşa ve imarı için Karadeniz bölgesinin kaynaklarını tamamen kendi kontrolü altına alma durumundaydı. Osmanlı döneminde imparatorluk başkenti İstanbul'un gösterdiği görülmemiş büyüme, ancak Kuzey Karadeniz havalisinden düşük fiyatla sağlanan buğday, et ve tuz sayesinde mümkün olabildi. Bu ucuz ikmal kaynakları olmasaydı İstanbul 16. yüzyılda Avrupa'nın en kalabalık kenti haline gelemezdi. Boğaz üzerinde yaptırdığı hisar 1452 Ağustos'unda tamamlandığında Sultan II. Mehmet gerçekten de amacı gelecek ilkbahar kuşatmayı planladığı Konstantinopolis'e Karadeniz'den gelecek ikmal malzemesinin yolunu kesmekten ibaret olan bu kalenin adını Boğaz Kesen koydu. Onun ardından Hisar'ın önünden geçecek her geminin durup denetime tabi olmasını emretti. 25 Kasım 1452'de Konstantinopolis'e tahıl götüren bir Venedik gemisi bu emre uymayınca Hisar'dan açılan yaylım ateşiyle batırıldı. Konstantinopolis'in fethinden sonra ise boğazlar Akdeniz ile Karadeniz arasındaki trafiğin mutlak surette Osmanlı egemenliğinde olmasını sağlayacak şekilde çok sıkı bir denetim altına alındı. İstanbul'dan ayrılmakta ya da Karadeniz'den İstanbul'a gelmekte olan her gemi boğazdaki hisarlarda durup kaçak mal veya köle olup olmadığına bakan hisar komutanının teftişinden geçmek zorundaydı. Komutanın izin ve onayı olmadan hiçbir gemi yoluna devam edemezdi. Doğu Roma İmparatorluğunu kendi hükümdarlığı altında yeniden canlandırmak düşüncesinden esinlenen Fatih Mehmet, Ege ve Karadeniz üzerinde tekrar bir imparatorluk politikası ve ekonomik denetim kurmaya kararlıydı. Zaten iki kıtanın yani Küçük Asya ile Balkanların sultanı ve iki denizin yani Ege ile Karadeniz'in hakanı ünvanlarını da bu yüzden bütün diğer sıfatlarına tercih ediyordu. Haliç'in karşı kıyısından imparatorluk başkentine bakan Cenova Perası, Bizans Konstantinopolis'ini ticaret ve refah açısından gölgede bırakmıştı. Pera 1 Haziran 1453'te Fatih'e teslim oldu ve bir kısım Cenovalı tüccarın kenti terk edip gitmesi sonucu birkaç yıllık bir gerilemeden sonra eski refah düzeyine tekrar kavuştu. Bu tüccardan pek çoğu kısa bir süre sonra kapitülasyonların sağladığı güvencelerle geri döndü. Dahası Pera'da oturan Rum, Ermeni ve Yahudilerin büyük kısmının zaten yapmış olduğu gibi Pera Cenovalılarından birçoğu da onları izleyerek Osmanlı tabiyetine geçti. Sultan Pera'nın Bizans dönemindeki özerk statüsünü ilga etmekle birlikte ekonomisini geliştirmeye ve İstanbul'un Avrupa ile ticaretinin başlıca limanı haline getirmeye yönelik önlemler almaktan geri durmadı. 1453-1490 arasında Pera'da Cenovalılara ait noter kayıtlarının ortaya koyduğu gibi Cenovalılar ticari faaliyetlerini hiçbir şey değişmemişçesine sürdürdüler. Şu farkla ki siyasi denetim artık tamamen Osmanlıların elindeydi ve Pera imparatorluk ekonomisiyle bütünleştirilmiş bulunuyordu. 100 yıl sona ermeden Pera yeni Müslüman mahalleleri ve çarşılarının da kurulmasıyla eskisinden de zengin ve kalabalık bir konuma gelmişti. 1477'de yapılan bir tahrire göre Pera'nın nüfus bileşimi şu şekli almış bulunuyordu. Hane halkları Müslüman 535, Rum Ortodoks 592, Avrupalı 332, Ermeni 62, toplam 1521. Bunu izleyen gelişme sürecinde Pera hemen bitişiğindeki Kasımpaşa semtindeki deniz üssü ve tersanesinin 16. yüzyılda imparatorluğun başlıca gemi yapım ve donanma merkezi haline gelmesinin çok yararını gördü. Kozmopolit nüfusu ve yaşam tarzıyla Pera gerçekten de Avrupa'nın Osmanlı İmparatorluğu ile ticaretinin en önemli liman kenti oldu. Osmanlılar burada çok sayıda yeni ambarla birlikte kıymetli malların alım satımı ve muhafazası için bir kapalı çarşı veya bedesten de yaptılar. Zamanla buraya yerleşen Avrupa sefaretleri ve tüccarı kentin kozmopolit ve Avrupalı karakterini daha da pekiştirdi. Böylece Galata, Avrupa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında ticari olduğu kadar kültürler arası etkileşiminde belli başlı odaklarından biri oldu. Arkasındaki sırtlar boyunca Beyoğlu semtine doğru genişleyen Osmanlı Galatası 16. yüzyıl sonlarında artık çoğunluğu Müslüman bir nüfusa sahipti. Anadolu'dan Kefe, Kili ve Akkerman gibi Kuzey Karadeniz limanlarına büyük miktarda ipek, pamuk, kenevirden mamul kumaşlar ihracı ile karşılığında buralardan İstanbul'a tarım ve hayvancılık ürünlerinin ithali 15. ve 16. yüzyılların kuzey-güney ticaretinin çok önemli bir boyutunu oluşturuyordu. Bir yönüyle Anadolu imalat ürünlerinin böyle büyük bir pazara kavuşması herhalde Anadolu dokuma sanayinin gösterdiği gelişmenin başlıca nedenleri arasındaydı. Tokat, Çorum, Merzifon, Kastamonu, Borlu ve Konya'dan pamuklu kumaşlar, Bursa'dan ipekli, Tosya ve Ankara'dan sof, Trabzon'dan kenevir bezi Kuzey Karadeniz'e akıyordu. Başka bir deyişle 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyılda gerek Batı gerekse Rus imalatının Türk ve Hint dokumalarına rakip çıkmasından çok önce Küçük Asya İmparatorluk bünyesinde sanayileşmiş bir bölge haline gelmişti. O tarihe kadar Anadolu'nun pamuklu dokumaları örneğin Tokat'ın basmaları, gene Tokat, Amasya ve Kastamonu'nun bogasısı, nihayet çok miktarda kaba pamuklular Kuzey ve Batı Kafkasya'dan Balkanlar'da Dobruca'ya kadar bütün bozkır kuşağı ile Kırım'ı içine alan muazzam bir pazarı beslemeye devam ediyordu. Bu havaliye kitle halinde ithal edilen kirbas, bez ve astar gibi kaba pamukluların daha çok çeşitli ev giysileri ve döşemelerinde kullanılmasına karşılık kaftan ve entariler iyi kalite bogasıdan yapılmaktaydı. Sayfa 331. Kırım Hanlığı ve Cenovalılar. Konstantinopolis'i fethedip Pera'yı da almasının ardından Akdeniz ile Karadeniz'i birbirine bağlayan su yolları üzerindeki egemenliğini kurma sürecinde 2. Mehmet, Karadeniz bölgesindeki bütün Cenova kolonilerinin kendi yüksek egemenliğini tanımasını talep etti. Sultana haraç vermeleri koşuluyla bu koloniler kendi bölgesel ve bölgeler arası ticaretlerini serbestçe sürdürebildiler. Bu ticaret şebekesinin merkezi Kefe'ydi. Cenovalılarca 1266 dolaylarında kurulan bu liman kenti başlangıçta büyük altın ordu kenti Salgat veya Kırım'a bağımlı küçük bir yerleşimden ibaretken zamanla Karadeniz ticaretinin başlıca kavşağı haline gelmişti. Altın Ordu Devleti'nin yüce hanları Kefe'yi hep kendi imparatorluk toprakları içinde saya gelmişlerdir. Gerçekten de Kefe'de hanı temsilen Tudun denilen yüksek bir Tatar yetkili bulunuyor ve bazı vergileri efendisi adına topluyordu. Tudun aynı zamanda kentin kalabalık Tatar nüfusu ile Tatarların ağır bastığı Varoş'un yöneticisi konumundaydı. Getirisi yüksek olan bu mevki yerel aşiret aristokrasisinin reisi ve hanlığın en güçlü kişisi olan Kırım'ın Şirin klanının beyi dolduruyordu. Cenovalılar han ile hanı kendi nüfuz ve denetimi altında tutmaya çalışan Şirin beyi arasındaki bitmez tükenmez gerilimden kendi amaçları doğrultusunda yararlanmaktaydılar. Hacı Giray'ın hanlığı döneminde 1433 soru işareti 1466 verilecek haraç miktarı ile Cenovalıların hanlığın iç işlerine müdahalesi konularında çıkan anlaşmazlıklar vahim çatışmalara yol açtı. Bunun üzerine Hacı Giray Cenovalılara karşı Osmanlı Sultanı ile işbirliği yollarını aradı. Hanlığı tekrar ekonomik bağımsızlığına kavuşturmak amacıyla Hacı Giray İnkerman'ı Osmanlı İmparatorluğu ile Kerçi'de Kafkasya ile ticaretinin merkezi haline getirmeyi denedi. Ayrıca bir ticaret filosu kurup Cenovalıların bölge ticaretindeki aracılık rolüne son vermek istiyordu. Cenovalılar Hacı Giray'ın aldığı bu önlemlerin Kefe'nin refahını olumsuz yönde etkilemeye başladığını kabul ediyorlardı. Hacı Giray öldüğünde oğulları arasında ve onlarda Cenovalılar arasındaki mücadele Cenova'nın Kırım'daki topraklarının 1475'te Osmanlılarca işgal edilmesiyle sonuçlandı. Şirin klanının reisi Eminek, Sultan'la işbirliğinde kilit bir rol oynadı. Sultan da bu fırsattan yararlanarak Kefe'yi ele geçirdiği gibi Eminek'in desteğiyle Menkli Giray Han'ı başa geçirerek hanlığı imparatorluğuna tabi bir devlet konumuna getirdi. Sayfa 332. Kefe, Kiev, Moskova. Tatar yolunun terk edilmesi genellikle Timur'un 1395'teki istilası sırasında Volga Nehri üzerindeki Saray ve Don ağzındaki Azak, daha önce Tana, daha sonra Azov gibi Altın Ordu kentlerini bilinçli ve kasıtlı olarak yakıp yıkmasıyla tarihlenir. Ancak gerek bu darbeye gerekse ardından Kıpçak Bozkırı'nda baş gösteren iç mücadelelere rağmen Doğu Kervan Ticareti Haç hareketlerinin de yardımıyla Harezm veya Azerbaycan'dan aşağı Volga'ya ve Azak'a uzanan güzergahı 1520'li yıllara kadar açık tuttu. Bazı ipuçlarına bakılırsa 15. yüzyılda Doğu ticaret emtiyası hala Kiev üzerinden Novgorod'a, İsveç'e ve Danimarka'ya ulaşmaya devam ediyordu. Öte yandan Malovist, Timur istilasının ardından Bozkır'ın içine düştüğü kargaşa nedeniyle bu sırada Kiev'in Doğu emtiyasının uluslararası antreposu olarak bir zamanlar taşıdığı önemi artık yitirmeye yüz tuttuğu görüşündedir. Akkerman'dan Lviv'e uzanan Bogdan yolunun iyice yerleşmesinden önce Lviv, Doğu emtiyası olarak bilinen malları, pahalı ipekliler ve baharatı geleneksel olarak Kefe veya Azak'tan başlayıp Ukrayna Bozkırı'nı ve Dinyeper üzerindeki Dogan ya da Tavan geçidini aşarak Kiev'e, oradan da Kamenyike, Osmanlıların deyişiyle Kamaniçe'ye ulaşan ve Tatar ya da Moğol güzergahı denilen yoldan sağlıyordu. 15. yüzyılda büyük genellikle 1000 kişilik kervanlar Kiev ile Kefe arasındaki tehlikeli yolu 2 haftayı aşkın bir sürede alıyorlardı. Moskova tüccarı bu güzergaha Kiev'de katılırdı. 15. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlılar kendi gümrük kanunnamelerine bakılırsa Kürtlerden, ayı balığı dişlerinden ve civadan ibaret kuzey imtiyasını hala bu yoldan edinebilmekteydiler. Buna karşılık yine bu yoldan özellikle Moskova'ya ve aynı zamanda diğer bazı ülkelere ipekli kumaş ihraç ediyorlardı. 15. yüzyılda bu Kefe, Kiev, Moskova güzergahındaki trafiğe ilişkin bilgilerimiz çağdaş kaynaklara yansımış bazı olaylarla sınırlıdır. Örneğin 1470'li yıllarda Kefe'deki Cenovalılar ile Moskova Prensi 3. Ivan arasında ciddi bir anlaşmazlık patlak vermişti. Aralarında 8 İtalyan ile 2 Rum'un da bulunduğu Kefe tüccarı, Moskova'dan dönüş yolu üzerinde soyulmuşlardı. Moskova bu soygunun sorumluluğunu kabullenmeyince Cenova makamları da tazminat yerine geçmek üzere Kefe'deki Moskova tüccarının depolardaki mallara el koyup satışa çıkarmışlardı. Osmanlılar 1475'te Kefe'yi işgal ettiklerinde bu sorun hala çözülememişti. Anlaşılan Kefe, Moskova ticareti bu gibi olaylara daha sonra da sık sık tanık oluyor. Ayrıca Osmanlı gümrüklerini işletenlerin suistimallerine ilişkin şikayetler de eksik olmuyordu. Yeri gelmişken belirtelim ki soğan biçimindeki kubbesiyle ünlü Aziz Vasil Katedrali'ni inşa etmek üzere Moskova'ya davet edilen İtalyan mimarlar da Kefe yolundan geçip gelmişlerdi. 15. yüzyıl ilerledikçe Lviv, Rutenya ticaretinin merkezi ve Doğu emtiyasının Baltık ülkeleri yönünde akışının antreposu haline geldi. Kral Kazimierz'in 1472'de Lviv tüccarını tanıdığı ticaret imtiyazına bakılırsa yapılan ithalat karabiber, zencefil, karanfil, brokarlı kumaşlar, satenler, dimik kumaşlar ve pirinç gibi doğu mallarını içeriyordu. Dipnot. 1339'da Kefe'deki Cenova makamları aşağıdaki kıymetli malların 1000 kantarlık hafif ve silahlı kadırgalar dışındaki gemilere yüklenmesini yasaklamışlardı. Yünlü dokumalar, ipek, kenevir kumaşı, kürkler, safran, amber, mercan. Fransa, Lombardiya ve Kuzey'in pahalı yünlüleri. Yakın Doğu ithalatından olarak sof, bogası denen iyi kalite pamuklu. İlk çıkış noktası Türkiye olan ipekli kemhalar. Nihayet Hint'ten lök boyası, çivit ve günlük. Bakınız Ballard 1978 2 sayfa 567-571. Demek ki 15. yüzyıldan önce Kefe ile Lviv arasındaki güney-kuzey ticareti kesinlikle Kefe tüccarının tekelindeydi. Çünkü Malovist'in işaret ettiği gibi Lviv tüccarı henüz o kadar uzaklarda ticaret için gerekli sermayeyi biriktirememiş bulunuyordu. Ancak daha sonra Akkerman-Lviv yolu, Kefe-Lviv yolunun yerini aldığında Lviv tüccarı Doğu ticaretinde daha aktif bir konum elde etmeye başladı. Osmanlı sultanları daha 1. Mehmet dönemi kadar erken bir tarihte Polonya tüccarına kendi topraklarında serbest ticaret imtiyazı tanıdılar. Nitekim Bursa'da Polonyalı tüccarın varlığı kentin 15. yüzyıl sonlarına ait kadı sicillerine yansıyordu. Türkler, Tatarlar ve Suriyeliler gibi Müslüman tüccar ise özellikle 2. Mehmet'in Akkerman ve Kili gibi Bogdan limanlarına ticaret imtiyazları bahşettiği ve Bogdan yolunun güney ile kuzey arasındaki doğu emtiyazı ticaretinin ana güzergahı haline geldiği, 1454 yılından itibaren gelişip serpilen Lviv pazarında boy gösteriyorlardı. Bakınız sayfa 345-347. Sonuç olarak daha Kefe'nin 1475'te düşmesinden önce bile 15. yüzyılda genel eğilim Cenovalıların kuzey ülkelerinin doğuyla ticareti üzerindeki denetimlerini giderek yitiriyor olmasıdır. Onların yerini Osmanlı tebaası çoğunlukla da Ermeni, Rum, Yahudi ve Bogdanlılar alıyor. Aynı zamanda Akkerman'dan Lviv'e uzanan Bogdan yolu Kefe veya Azak'tan başlayıp Kiev'den geçerek Lviv'e uzanan eski Tatar yolunu gölgede bırakıyordu. Güney-Kuzey ticaretinin denizden Bursa, İstanbul, Kefe'yi veya Akkerman'ı, karadan ise Edirne, Kili, Akkerman'ı birbirine bağlayan daha güney kesimlerine gelince buralarda Müslüman tüccar çoğunlukla da Anadolu ve Rumeli Türkleri sayıca diğerlerine ağır basmaktaydı. Pera'nın büyük bölümü artık sultanın tebaasından olan Cenovalıları ile keza Sakız'da oturan Cenova tüccarı bu yolları kullanmaya devam ediyorduysa da artık faaliyetleri önemli ölçüde budanmış bulunuyordu. Kefe ile Osmanlı belgelerinde Rutenya ve ya da Moskova karşılığı kullanıldığı anlaşılan Rus yurdu arasında canlı bir trafik hüküm sürmekteydi. Osmanlı İmparatorluğu ile Moskova Güran Dükalığına birbirine bağlayan politik ve ekonomik çıkarların önemi 1492'den itibaren 3. İvan ile 2. Beyazıt arasında belirli bir yakınlaşmaya yol açtı. Kırım Hanı Mengli Giray'ın efendisi sıfatıyla Osmanlı Sultanı Kırım'ı Polonya, Litvanya ile ittifak halinde olan Altın Ordu Hanlarının saldırılarına karşı destekliyordu. Mengli Giray ise ortak düşmanları Altın Ordu Hanlarına karşı Moskova ile işbirliğini sürdürüyor ve İstanbul ile Moskova arasında dostça ilişkilerin tesisine çalışıyordu. Bursa'nın paha biçilmez brokarlarının yanı sıra başka bazı doğu mallarını da ithal etmeyi arzulayan Rus hükümdarı sultandan ticari imtiyazlar koparmayı umuyordu. 1495'te Kırım Hanı'nın aracılığıyla İstanbul'a bir elçi yolladı. Anlaşıldığı kadarıyla Moskova tüccarı 2. Mehmet döneminden itibaren Osmanlı egemenliğindeki topraklarda ticaret yapıyor, hatta Azak ve Kefe gibi Osmanlı limanlarında yerleşiyordu. Altın Ordu'nun Kırım'a yönelik bir istila girişiminin hemen ardından daha 1492'de 3. İvan'ın elçileri Azak ve Kefe'deki Osmanlı yetkilileriyle temasa geçerek sultanla iyi ilişkiler kurmanın yollarını aramış, aldıkları karşılık yüreklendirici olmuştu. Moskova tüccarı herhangi bir kapitülasyon altında himaye görmediğinden zorluklarla karşılaşıyordu. Öyle ki Moskov tüccarı nihayet Osmanlı limanlarını terk etmek zorunda kaldı. 3. İvan 31 Ağustos 1492 tarihli mektubunda dostça ilişkiler kurmayı arzuladığını tekrarlayıp Rus tüccarı ve elçileri için dokunulmazlık talebinde bulunmaktaydı. Sultan ise yanıtında Grand Dük'ün mektubunda üzerinde durulan en önemli noktalardan birini kabul edip Rus tüccarın yolda ölmeleri halinde Osmanlı topraklarında bırakacakları mallar konusunda güvence vererek Grand Dük'ü İstanbul'a elçi yollamaya teşvik etti. Bu arada Litvanya Dük'ü ile Altın Ordu Hanı Osmanlı elçisinin kendi kontrollerindeki topraklardan geçmesine izin vermemek suretiyle Osmanlı Moskova yakınlaşmasından duydukları hoşnutsuzluğu açığa vurmaktan geri durmamışlardı. Nihayet 1495'te Grand Dük daha önce de belirttiğimiz gibi Kırım Hanı'nın aracılığıyla elçisi Pleşçiyev'i sultana yolladı. Moskova hükümdarı elçisine efendisinin sultana tabiyeti gibi yorumlanabilecek her türlü davranıştan kaçınması yolunda kesin talimat vermişti. Ancak Osmanlı protokolünün yabancısı olan Pleşçiyev İstanbul'da efendisinin talimatını fazlasıyla uyguladı. Öyle ki kayıtsızlığı, soğuk ve uzak duruşu sultana hakaret olarak yorumlandı ve Bağvali'nin Moskova heyetine karşılık vermeyip Grand Dükalık ile ilişkinin sürdürülmesini Kırım'daki Osmanlı yetkililerine havale etme kararını almasına yol açtı. 1499'da ise ticari emtia yüklü bir gemi Rus tüccarla birlikte elçi Golokvastov'u İstanbul'a getirdi. O sırada Osmanlı-Polonya ilişkileri kötüye gidiyordu. John Albert'in 1497'de Boğdan istilası ile birlikte Polonya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında savaş patlak vermiş, Bali Bey komutasındaki büyük akıntı ordusu 1498'de Polonya topraklarına girmişti. Menkli Giray, sultanın Polonya-Litvanya'ya karşı Kırım-Moskova blokunu desteklemesinde ısrarlıydı. Bu sefer Rus elçisi efendisinin o kadar hararetle kovaladığı koşulları elde etmeyi başardı. Moskova'yı dost bir ülke olarak kabul eden sultan bir fermanla Rus tüccara Osmanlı topraklarında serbest ticaret güvencesi bahşetti. Bu Rusya'ya tanınan ilk kapitülasyon sayılabilir. Söz konusu dönemde 3. İvan Polonya'ya karşı Kırım Osmanlı işbirliğine şiddetle muhtaçtı. Sonraki yıllarda Rus-Osmanlı ticaretinin büyüdüğü anlaşılıyor. Rus tüccarın Kefe'deki Osmanlı yetkililerinin haksız muameleleriyle karşılaştıkları, hatta kendilerine karşı tuzak kurdukları yolundaki şikayetlerinin sürüp gitmesine karşın Grand Dük'ün bu ticaretten sağladığı gelir 1501'de 20 bin ruble gibi hatırı sayılır bir meblağa ulaşmıştı. Fakat 1512 yılında Kırım-Moskova işbirliği sona ermiş ve Rusya'ya Kırım akınları başlamıştı. Rusya'nın Kırım ve Kefe ile ticaret ilişkileri de herhalde bundan zarar gördü. Gene de 1. Selim İvan'ın İstanbul'a gönderdiği elçiye hüsnü kabul göstermiş ve kendi elçisi aracılığıyla Moskova'ya dostluk güvencesi vermişti. Gerek Moskova gerekse İstanbul için Polonya-Litvanya daima ortak düşmandı ve 1. Selim'in doğuya yönelik planlarını uygulayabilmesi için batıda barışa ihtiyacı vardı. Ancak sahip Giray Han'ın (parantez içinde 1532-1551) Moskova'nın Kazan ve Astrahan'a yönelik planları konusunda 1. Süleyman'ı uyarmasından sonradır ki Osmanlılar Moskova'ya düşmanca bir tavır almaya başlayacaklardır. Sayfa 337. Kefe. Kefe 16. yüzyılın ortalarına kadar Karadeniz bölgesel ticaretinde güney ile kuzey arasında önemli bir transit merkezi olmaya devam etti. 1520 tarihli bir Osmanlı tahririne göre kentte toplam 2783 Müslüman ve Hristiyan hane halkı vardı. Bakınız tablo 56. Tablo 56. 1520 dolaylarında Kefe'nin nüfusu. Müslüman aileler vergiye tabi 760. Bekar Müslümanlar vergiye tabi 169. Hristiyan aileler vergiye tabi 2013. Bekar Hristiyanlar vergiye tabi 103. Dul kadınların eline bakan Hristiyan aileler vergiye tabi 391. Medrese hocaları vergiden muaf 3. Kadılar vergiden muaf 3. Diğer din adamları vergiden muaf 114. Vergi tahsildarları vergiden muaf 4. Kırım Hanı'na bağlı kişiler vergiden muaf 14. Gemi kaptanları vergiden muaf 1. Denizciler vergiden muaf 67. Garnizon vergiden muaf 39. Diğer vergiden muaf 9. Vergiye tabi toplam cemaat 3436. Vergiden muaf toplam cemaat 254. Not: kentte toplam 39 mahalle vardı. Kaynak: 1520 dolaylarının Osmanlı tahriri. Bakınız Weinstein, 1980. Hristiyanlar, özellikle de Ermeniler, sivil nüfus içinde %60'ı bulan bir çoğunluk oluşturmaktaydılar. Osmanlı askeri ve dini zümreleri ise nüfusun %7 kadarını buluyordu. Hane başına 5 kişi katsayısını kabul edersek bütün Kefe kentinin nüfusu 19 bin kadardı ve mahalle başına 48 kişi düşüyordu. 1487-1490 yıllarına ait bir Kefe gümrük defteri, Kefe limanının Osmanlı dönemindeki canlı trafiğini yansıtan çok değerli bir kaynaktır. Kırım'ı ve Dnieper ile Astrahan arasındaki step kuşağını olduğu kadar Moskova Grand Dükalığını, Kazan'ı, Çerkezistan'ı ve Gürcistan'ı da kapsayan muazzam bir alanın besin ürünleri ve ham maddeleri Kefe'den Osmanlı başkentine akıyordu. Kefe aynı zamanda İstanbul, Küçük Asya, Ege ve Avrupa'dan bölgeye ithal edilen çok çeşitli doğa ve imalat ürünleri için bir transit merkeziydi. Büyük miktarlarda buğday, hayvani ürünler, tuzlanmış balık, bal ve bal mumu gibi temel besinler ile deri ve postlar ve köleler kuzey ihracatının esasını oluşturuyordu. Buna karşılık pamuklu ve keten kumaşlar Küçük Asya'dan ipekliler, Bursa'dan yünlü dokumalar Avrupa'dan şap ve bakır, Kuzey Anadolu'dan kuru üzüm, incir ve zeytinyağı ise Ege'den Kefe'ye akmaktaydı. Hint baharatı ile şeker ve çeşitli boyalarda Kefe'ye gelip buradan tekrar Karadeniz'in kuzeyindeki ülkelere ihraç ediliyordu. Tablo 57. 1470 dolaylarında kuzey bölgelerinin Kefe üzerinden İstanbul'a yaptığı ihracat. Çıkış noktası Kırım ile Karadeniz'in kuzeyindeki step kuşağı. Mal türleri: buğday, un, bal, sade yağ, peynir, hayvani yağlar, balık, havyar, hayvan derileri ve postları, işlenmişleri, tuz, köleler, at koşumları, ok ve yaylar. Çıkış noktası Azov, parantez içinde Azak, Çerkezistan. Mal türleri: mersin balığı, morina balığı, havyar, bal, köleler. Çıkış noktası Gürcistan. Mal türleri: ham ipek. Çıkış noktası Rus, parantez içinde Rutenya ve ya da Moskova. Mal türleri: yünlü dokumalar, demir araç gereç, parantez içinde bıçaklar, kürekler, baltalar, ayı balığı dişleri, civa, keten, değerli kürkler, köleler. Kaynak Anheger ve İnalcık, 1956. Tablo 58. Kefe'ye ulaşan mallar. 1487-1490. Mal türleri: pamuklu ürünler, müslin, geldiği yer İran. Pamuk ipliği, geldiği yer İstanbul, Ankara. Kaba pamuklu kumaş, geldiği yer Kuzey ve Orta Anadolu kent ve kasabaları, büyük miktarlarda. Yorganlar, geldiği yer Ankara. Yatak örtüleri, geldiği yer Bergama, Bursa, İstanbul, Konya. Yatak çarşafları, mendiller, Kastamonu. Astarlar, Sinop. Sarıklar, Konya, Ankara, Bursa, İstanbul. Önlükler, Bursa, İstanbul, Yezd. Çadırlar, Merzifon. İpekliler ve satenler: brokarlı kaftanlar, brokarlı kumaş çeşitleri, Amasya, Halep, Yezd, Bursa. Çeşitli kadifeler: Amasya, Kastamonu, İstanbul. Saten, Amasya. Çeşitli taftalar, ipek önlükler, Bursa. Keten: kaba keten kumaş, Uşak, Ankara, Kerç. Keten kumaş, Canik, Denizli. Rus çadırları, yünlü dokumalar, İstanbul. Deriler ve postlar: İnek postları, bozkır kuşağı. At postları, bozkır kuşağı. Manda postları, bozkır kuşağı. Koyun derileri, Şemahi. Zerdeva derileri, Niğde. Tilki derileri, Kastamonu, Ankara. Bir çeşit işlenmiş deri, Maroken, Semaki. Meşinler, Kastamonu, Sinop. Hayvan ürünleri: balık, Azak, büyük miktarlarda. Havyar, Azak. Peynir, Taman. Sade yağ, Taman, Azak, Canik. Bal, Trabzon, İstanbul, Karaman. Metaller ve madeni eşya: demir, Sinop. Bakır, Sinop, Küre. Bakır kazanlar, Küre. Kalay, İstanbul, İngiltere menşeli. Eflak bıçakları, İstanbul, Styria menşeli. Kılıçlar, Konya, Beyşehir. Tuz, Kırım Hanlığı, büyük miktarlarda.